Ayrım 11, sayfa 116. Yatak Öğretmeni Sucata Masey. Üçüncü kitap. Karakpur, 1935-1938. Bazı İngiliz memurların ahlaki karakteri Hindistan için pek hayırlı olmamıştır. Aslında büyük çoğunluğu güzide ve genellikle kişilikli insanlardı. Ancak bazıları toplumsal konumlarına leke düşürdü ve yerli halkın inancını haklı çıkardı. Bununla beraber Britanya yönetimi büyük bir nimet olmuştur. Hindistan bütün tarihi boyunca hiç böyle adil bir hükümete sahip olmamıştır. Kuruluşundan şimdiye kadar bütün ülke barış nedir hiç bilmedi. Daha önce sık sık iç ve dış savaşlara giren ve sınırları sürekli değişen ufak tefek krallıklar şimdi tek bir prensin şanı için değil, yönetilenlerin menfaati için idare edilen istikrarlı bir hükümetin idaresi altında toplandılar. Şimdi yeni bir güvenlik duygusu oluştu. Herkes İngiliz hükümetine sağlam ve daimi olduğunu sanıyor. Margaret Beam Denny, Mosaics from India, Hindistan'dan Mozaikler, 1902. Bölüm 9. Şu kalbim bir gece ekspresi gibi yola düzülmüş. Gecelerin vagonlar uykuyla yüklü. Sonsuz karanlığa dalmış kasvetli bir hiçlik. Uykunun sınırlarını bekliyor belirsiz diyarlarda. Rabindranath Tagore, The Night Express, Gece Ekspresi, 1940. Hoşça kal Sera dediler bana gözlerinde yaşlarla. O zaman bilmiyordum ama o lekelenmiş talihsiz isimle son çağrılışımdı bu. Yıllar geçtikçe pek çok başka Sera'yla karşılaşacak ve hep acaba isimlerinin bir lütuf olduğunu mu hissediyorlar diye düşünecektim. Hizmetçi kız Sera kim olacağımı henüz bilmesem de vazgeçmeye can attığım biriydi. Onun için tren bileti alırken ismimi sormadan sadece para istedikleri zaman çok rahatladım. Kalküta'ya gideceğim için heyecanlanmalıydım ama devasa buharlı tren yaklaşırken geri çekilip sindim. Lokomotif neredeyse Lockwood binası kadar yüksekti ve kasırga gibi kükrüyordu. Dev metal bölmelerden oluşan uzun kara yılan platformda durdu ve platformdaki kalabalık beni de arasına alarak ileri atıldı. Ayağımı ilk basamağa kaldırırken sandaletim çıktı, onu almak için eğilince bir sıkışıklık oldu. Şikayetler ve itiş kakışlar arasında zorla trene bindim ve üçüncü sınıf kompartımana giderek ancak sığınabileceğim kadar daracık bir yere oturdum. Pirinç düğmelerle süslü koyu mavi üniforma giyen bir Anglo-Hintli sanki trenin şiddetli sarsılmalarını hissetmiyormuş gibi kompartımana girdi. Kompartımanda süre giden konuşmalar kesilerek onun yerini biletleri kondüktör sahibe vermeleri için kocalarına seslenen kadınların bağırtıları aldı. Kondüktör biletimi yırttı ve bir parçasını omzundaki çantaya koyarak diğer yarısını bana verdi. Kondüktör gittikten sonra insanlar rahatlayarak sefer taslarını ve çay termoslarını çıkardılar. Muzlar soyulup çocuklara uzatıldı. Çapatilerin kokusunu duyunca karnım guruldadı. Öğleden beri hiçbir şey yememiştim. Ailesini doyuran bir Müslüman kadın bana bir para ata verdi. Ona Urduca şükriya diyerek teşekkür ettim ve kat kat baharatlı ekmeği bir çırpıda mideye indirdim. Karnım para ata ile doyunca korkularım biraz azaldı. İşte nihayet saraylar şehrine gidiyordum, iyi bir iş bulacaktım. Tercihen Bayan Richmond'ınki gibi bir öğretmenlik işi ama tabii Hintli çocuklara öğretecektim. Ve bir gün eğer saygın biri haline gelirsem Pankraj'ı tekrar görecek ve ona kim olduğumu söyleyecektim. Ve eğer evlenmemişse belki de hikaye tıpkı Jane Eyre ile sevgili Pankraj'ım gibi gözleri zayıf olan Bay Rochester'ınki kadar romantik bir şekilde mutlu sona erebilirdi. Güneş çabucak battı ve içinde lambalar yanan kulübeler olduğunu tahmin ettiğim ışık benekleri dışında dışarıyı görmek zorlaştı. Bir süre sonra bu ışıldayan kulübeler sıklaştı ve tren yavaşlayarak iki uzun beton platform arasında dururken tepede pek çok ışık yandı. Kalküta'ya bu kadar çabuk gelmemize şaşırmıştım. Birçok yolcu ayağa kalkıp bagaj rafında el yordamıyla eşyalarını ararken usulca kapıdan çıkıverdim. Platformda o kadar çok Anglo-Hintli ve Avrupalı vardı ki şaşırıp kaldım. Bir o kadar da Hintli vardı. Yolcular yeni gelenleri karşılayan akbabalar ve arkadaşlar, hamallar ve dilenci grupları. Ne büyük şehirdi. kendimi şimdiden kaybolmuş hissediyordu. Platforma adım atınca kalçasında bir bebek tutmaya çalışan tek kollu sıska bir kadın iyice burnuma sokularak bana Müslüman hanımlar için kullanılan kibar bir tabir olan "Bibiji" diye seslendi. Duymazdan gelmeye çalıştım ama mümkün değildi. Kadının çapaklı gözlerindeki yaşlar ve hasta görünen bebeği beni çok üzmüştü. Çıkınımdan bir payısa çıkardım, dipnot, rupinin %1'i ve kadın bir hayır duası mırıldanarak parayı aldığına götürdü. "Teşekkür ederim Bibiji ve sakın şu kötü amallarla gitme," dedi kadın, ben ne tarafa gideceğime karar vermeye çalışarak etrafa bakınırken. "Ben sana güvenilir bir çekçekçi bulurum." "Hayır, bu gece bayanların dinlenme odasında kalacağım," dedim, Hafiza ile Abbas'ın talimatını hatırlayarak. "Daha Kalküta'ya yeni geldim ve buraları hiç bilmiyorum." "Kalküta mı?" diye güldü. "Sadece birkaç hastalıklı diş kalmış," ağzını göstererek. "Burası Kalküta değil ki." "Ne?" Sanki bedenimin her parçası mideme doluşmuş gibi hissettim. Eller ve ayaklar da dahil böyle bir hata yaptığım için sadece şoka olmamış, dehşete de düşmüştüm. "Bibiji, Mitlapore'den gelen trendeydi, öyle değil mi? Kalküta'ya gitmek için burada tren değiştiriliyor. Öteki tarafta hareket etmek üzere olan tren Kalküta Mail. Hovra istasyonuna gidiyor. Burası Karakpur. İngilizler bunu telaffuz edemiyor. Onun için Karkpur diyorlar." Felç olmuş gibiydim. Kadının bahsettiği trene yetişmek amacıyla kendimi zorlayarak döndüm. Ama kapıları kapanmıştı ve platformda duran üniformalı bir adam bir ıslık çaldı. Trenin tekerlekleri döndü ve bir boru çaldı. Tren hemen harekete geçerek platformdan uzaklaşırken birkaç gözü pek adam koşarak kapılardan birine tutunmaya çalıştı. Ben bu sandaletlerle trene yetişmek için koşamazdım. İstasyonun tepesinden sarkan üstünde Karkpur yazan levhayı açıkça görebileceğim kadar yer vardı platformda. "Ama olmam gereken yer burası değil ki." Şaşkınlığım paniğe dönüşüyordu. "Ne? Karkpur iyi bir yerdir," dedi dilenci nine bebeğini oplatarak. "Hindistan'ın, hatta dediklerine göre dünyanın en uzun demir yolu platformu buradadır." Başımı iki yana salladım. Güvenliğe ve yeni bir hayata kavuşabileceğim saraylar şehri değildi burası. Tersine her şeyin olabileceği bilinmeyen bir yerdi. Şimdiden karşılayan, hiçbir akrabası olmayan, yalnız bir genç kadın olan beni baştan aşağı süzen, yapmacık tavırlı iki genç adam görmüştüm. "Ağlama, biletçiye derdini anlat, seni bürosuna götüreyim." Bilet bölümünün müdürü de tıpkı trendeki kondüktör gibi Anglo-Hintliydi. Fakat onun kadar neşeli değildi. Ben kekeleyerek Midnapora'da aldığım bileti açıklamaya çalışırken dudaklarını büzdü. Sonra makbuzu görmek istedi. Çıkınımı alt üst ettim ama bulamadım. Sonra para atayı yedikten sonra parmaklarımı silmek için kullandığım kağıt parçasını hatırlar gibi oldum. Ama artık burada değildi. Muhtemelen kompartımanda yere düşmüştü. Yeni bir üçüncü sınıf biletin ücreti Abbas'la Hafiza'nın verdiği rupilerden çok daha fazlaydı. Kendimi ölü gibi hissederek bilet kişisinden ayrıldım ve dilenci ninenin hala beklediğini gördüm. Kendisinin bulacağı birkaç paçavrayı giyerek yanında dilenmemi önerdi. Birkaç gün içinde Kalküta biletini alacak kadar para kazanmış olacaktım. Bunun için torununun başı üstüne yemin etti. "Çok naziksin ama bunu yapamam. Ben bir öğretmen olacağım. Yarın sabah iş aramaya başlayacağım." Bunlar gerçekte hissettiğimden daha cesur sözlerdi ama aklıma başka bir seçenek gelmiyordu. Nine içini çekti ve bana o gün daha evvel platformda bulduğu bir bilet parçasını uzattı. Bu sadece yolcu olduğunu belgeleyebilenlerin kullanabildiği bayanlar dinlenme salonuna girmeme izin verecekti. Kadının cömertliği içime dokundu ama salona girdiğim zaman bunun çok tatsız bir gece olacağını anladım. Pis kokan sıcak odada tahta bir sıranın üstünde aktarma trenlerini beklemek üzere yerleşmiş pek çok kadınla çocuğun arasında ancak sıkışacak bir yer buldum. Yorgundum ama uyuyamadım. Düşüncelerim, Bidushi ile Pankaj'ı kaybetmem ve Lockwood'u böyle aşağılayıcı bir şekilde terk etmemle korkutucu geleceğim arasında gidip geliyordu. Şafak sökünce o sırada oturmaya daha fazla dayanamadım. Korkunç tuvalete gittim ve hiç nefes almamaya çalışarak işimi gördüm. Sonra ter içinde kalan salvar kamizi çıkarttım. Onun üstüne giydiğim güzel sari çok kırışmamıştı. Onun için alta kendi yeşil bluzumla iç eteğimi giyerek üstüne de sariyi Biduşi'nin öğretmiş olduğu gibi dökümlü bir şekilde yeniden sardım. Bu şekilde giyinince iş bulup hayatta kalmak daha kolaydı. Yüzüme biraz su serptikten ve saçlarımı tarayıp ördükten sonra tren platformuna çıktım. Dilenci nine yine oradaydı. Bana bedava bir fincan çay getirdi ve çekçekçi arkadaşlarından aldığı çeşitli okul isimlerini saymaya başladı. O kadar çok okul vardı ki istasyondan umut içinde ayrıldım. Bu yabancı şehirde bir öğretmen olacaktım ama hangi okula gidersem gideyim pek azının demir kapıları aralandı. Bunlardan ikisi de diplomam ve referanslarım olmadığı için tekrar yüzüme kapandı. Bir okuldan uzaklaşırken her seferinde sadece meraklı öğrencilerin ve sert çovkidarların değil, geçmişimdeki insanların da gözlerini üstümde hissediyordum. Bayan Rachel'ın haddini aştığımı hatırlattığını ve Bayan Jameson'ın cehenneme gideceğimi söylediğini duyuyordum. Tak kurmanın azarladığını bile hissettim. Eğer ailemin yanında kalsaydım başım böyle belaya girmeyecekti. Şehrin bakımlı zengin bir semtinde yürüyordum ve tuğla kaldırımlı bir sokaktan diğerine dönünce aralara çiçeklerle ağaçların serpiştiği büyük, güzel bir bahçe çıktı karşıma. İnsanlar sıraların üstünde oturuyor ve çocuklar salıncaklarda sallanıyordu. Dik duran kısa bir merdivenden aşağıya doğru yatay bir metal iniyor ve çocuklar keyifle kahkahalar atarak bunun üstünden kayıyorlardı. Bu neydi böyle? Gölgede bir sıra buldum ve ayaklarımı dinlendirerek reddedildiğim okullardan birinin bahçesinden kopardığım olgun bir mangoyu yemeye koyuldum. Orada gözlerimi yarı kapatarak ve annelerinin dikkatli bakışları altında oynayan o çocuklardan biri olmayı arzulayarak uzun bir zaman oturdum. Ama aslında kendim anne olacak kadar büyük olduğumu biliyordum, teselli hak etmiyordum. Gözyaşlarımın arasından bir şeyler yiyen, oynayan ve uzaklaşan aileleri izledim. Sonra yanında İngiliz bir asker olan Anglo Hintli genç bir kadın geldi. Asker yanında taşıdığı battaniyeyi çimlerin üstüne serdi ve sonra genç kadın bir sepeti açıp içinden, ağzından duman çıkartarak pat diye açılan bir mantar olan uzun yeşil cam bir şişe çıkarttı. Şişenin tepesinden kabarcıklar taşıp dökülürken adam onu kızın açık ağzına dayamak için öne atıldı. İkisi şişeyi birbirlerine geçirip içerken ve arada sarılıp uzun öpücükler verirken kendimden geçercesine onları izledim. Hiç böyle fiziksel bir yakınlaşma görmemiştim, şoke olmuştum. Ama bundan sonra ne olacağını görmek de istiyordum. Parkta oturan Hintli erkekler elleriyle göstererek kaba laflar atıyorlardı. Çocukları olan anneler hiddetle dönüp gittiler. Bunun Lockwood'da ahırda çalışanların ara sıra içtiği hurma içkisi gibi bir şey mi olduğunu merak ederek şişeyi inceledim. Sonra kız dürülmüş bir gazeteyi açarak içinden kıyma ve sebzeyle doldurulmuş gevrek börekler olan şingaralar çıkarttı ve karnım açlıktan guruldadı. Güneşin altında bir rüyaya dalar gibi oldum. Pangajın ağzına yemesi için bir şey uzatıyordum ve o da aynı askerin kıza baktığı gibi hayranlıkla bana bakıyordu. İngilizce konuşan sesler duyunca rüyadan uyandım, gözlerimi açtım ve İngiliz bir subayın çifte bağırdığını gördüm. Asker çabucak ayağa kalkıp kepini başına geçirdi, kız daha ağırdan alarak kalkarken eteği sıyrılarak uylukları göründü. Buruşuk gazeteyi ve şişeyi geride bırakarak ikisi ayrı yönlere doğru uzaklaştı. Acaba geriye yiyecek bir şey kalmış mıydı? Hemen oraya gittim ama bütün şingaraları yemişlerdi ve büyük şişede hiçbir şey kalmamıştı. Moralim bozularak okumak için gazeteyi ve daha sonra su doldurmak için şişeyi aldım. Şişeyi çıkınımın içine koyarken etraftaki insanların onaylamayarak baktıklarını hissettim. Onlara kayıp bir ruh gibi görünüyor olmalıydım. Hemen oradan ayrıldım ve kalabalık bir alışveriş bölgesine gittim. Karnımı iki gün doyuracak kadar bile param yoktu. Ne yapacaktım? Yavaş yavaş umudumu kaybederek paniğe kapılmaya başlarken yine bir sıra gördüm. Bu seferki sokaktaydı. Aylaklık ediyormuş gibi görünmemek için aldığım gazeteyi açıp okumaya başladım. Birkaç dakika sonra şık bir Anglo-Hintli kadın sıranın diğer ucuna oturdu. Onun parktaki kız olduğunu fark ettim. Benden biraz büyük görünüyordu ama süt gibi teni, omuzlarına inen altınsı kahverengi bukleleri ve eteği dizlerini ancak kapatan ipek elbisesiyle o kadar farklıydı ki. İpek çorapları o kadar inceydi ki yüksek topuklu ayakkabıların içinde kaybolan bacakları çıplak gibi görünüyordu. Ona baktığımı görünce pembe dudaklarında büyüleyici bir gülümseme belirdi. "Affedersiniz, acaba tramvay geçti mi?" diye sordu Bengalce akıcı bir dille. Anglo-Hintlilerin benimle nazik konuşmasına alışık olmadığım için bir an duraksadım. "Sanmıyorum mem sahip. Neredeyse yarım saattir burada oturuyorum ve hiç tramvay görmedim ama çoğunlukla gazeteye bakıyordum." O zaman İngilizceye geçti ve Statesman'daki bütün sözcükleri okuyabiliyor muyum diye sordu. "Elbette," dedim İngilizce daha ihtiyatlı bir tavırla, benimle alay mı edecekti. "Bunu okuyabiliyor musun?" Gül gibi pembe bir tırnak Fred Astaire ile Ginger Rogers'ın oynadığı The Gay Divers, Shandle adlı film üstüne bir eleştiri yazısını göstererek. Bir tür görev duygusuyla ona Carioca kralı ile kraliçesinin oynadığı bu hafif komedinin ayrıntılarını okudu. Carioca ve divorcee sözcüklerini anlamamıştım ama bunu açığa vuracak değildim. "O filmdeki şarkıyı biliyorum. The Continental. Bir de Night and Day var. O çok hoş bir şarkı. Aksanın sanki..." Başını iki yana sallayınca harikulade bukleleri hopladı. "Nerede okudun?" Gazetelerde hakkında bir şeyler yazılmış olmasından çekinerek Lockwood'un ismini vermeye cesaret edemedim. Bidouche'nin hikayesini kullanmaya karar verdim. Elimden geldiğince havalı bir tavırla "Çocukluğumdan beri bir mürebbiyem vardı," dedim. "Öyle mi?" Yüz ifadesinden yalanıma inanıp inanmadığını anlayamadım. "Babam ben 6 yaşındayken İngiltere'ye tüymüş ve annem beni sadece 2 yıl daha okula gönderebildi. Zaten pek iyi bir öğrenci değildim. Senin ismin ne bayan? Mükemmel İngilizce. Ailen kim? Evli misin?" Benimle konuşan bu kızı dikkatle inceledim. Pembe tırnakları ve kısa elbisesiyle polisle ilişkisi olan biri gibi görünmüyordu. Aslında davranışı yüzünden parkta başı derde girmişti. "Usulca ben evlenmeyeceğim. Çünkü çeyiz verecek bir ailem yok," dedim. "Hepsi yıllar önce bir kasırgada öldü." "Çok üzüldüm," dedi gözlerini kocaman açarak. "Peki ismin ne?" Durakladım. Çünkü beni Lockwood okuluyla ilişkilendirebilecek bir isim vermek istemiyordum. Sonunda Pom dedim. "Pam," dedi beğeniyle başını sallayarak. "Benim de bu isimde bir kuzenim var ama senin kadar güzel değil. Ben Bonnie. Kaç yaşındasın?" 15 dedim. İsmimi yanlış telaffuz etmesini duymazdan gelmeye karar vererek. Birkaç dakika sonra onu bir daha görmeyecektim. "Ah, bayağı büyükmüşsün. Peki nerelisin Pam'i?" Gerçeğin bir kısmını saklamaya karar verdim. "Güneyliyim, denize yakın bir yerden geliyorum. Ailem yıllar önce vuran bir gelgit dalgasında öldü. Buraya kazara geldim. Aslında Kalküte'ye gidecektim. Ama şimdi bir öğretmenlik işi arıyorum. Gerçi geçmişi benim gibi olan biri için bu pek mümkün olmayabilir." "Ah tatlım, ben annem ve kız kardeşlerimle birlikte Demir Yolu Okulu'nun yakınında yaşıyorum. Fakat öğretmen olarak sadece Avrupalıları ve Anglo-Hintlileri aldıklarından eminim. Rakamların olması gerektiği yerlerde küçük kristallerin ışıldadığı kol saatine baktı. Bunlar elmas olabilir miydi? Saat 5:30 olmuş bile. Şu lanet otobüs şimdi gelse bile açılışı kaçıracağım. Artık çok geç. Başka bir gün gitmem gerekecek." "Hemen böyle bir aksilik yaşamanıza üzüldüm mem sahip," dedim. "Unutma ben Bonnie'yim," dedi kolunu omzuma atarak. "Haydi gel, ev hemen şurada. Çiçekle gidip çaylayalım." "Anlamadım," dedim bu beklenmedik teması ve anlaşılmaz sözleri karşısında hemen tetiğe geçerek. "Gel birlikte çay içelim Pam, seni davet ediyorum." Parmakları usulca beni okşadı. Bu o zamana dek hissettiğim bütün temaslardan o kadar farklıydı ki içim titredi. Bonnie'nin okşaması bana kendimi canlı hissettiren güçlü, hoş bir duygu vermişti. Bonnie elimi sıkarak beni orada bekleyen bir çekçeye doğru yöneltti. Tıpkı benim de eskiden küçük kız kardeşlerime yol gösterdiğim gibi. Söyleyecek bir şey yoktu. Çünkü bu varlıklı Anglo-Hintli kızın beni evine götürdüğüne inanamıyordum. Fakat yerde bağdaş kurup yemek dışında hiçbir şey bilmeyen ben bu çay işinin nasıl üstesinden gelecektim? "Ama gelemem ki," dedim. "Ben Kalküte'ye gidiyorum öğretmen olmayı." "Onu sonra da yapabilirsin. Sadece bir şeyler yiyip biraz çay içeceğiz," dedi Bonnie tedirginliğimi anlamış gibi. "Şu gazeteyi almayı da unutma. Diğer kızlara ne kadar güzel okuduğunu göstermek istiyorum." 11. ayrımın sonu. Sayfa 128.